Ayrım 4.
B harfinin karşısında bardak resmi, C'nin karşısında cami resmi. Nesnelerin adlarının ilk harflerine dayanan basit bir yöntem. Kafamda dünden beri işaretler uçuşup duruyor zaten. Bu yöntemle şifre arasında bir çakışma oldu. Doğan Hoca galiba bu yolu kullanmış. Eğer öyleyse... Çılgın gibi masanın başına geçtik. Şifreyi bu yöntemi kullanarak çözmeye çalıştık ve başardık. 2. İ taksim I. Yuh, ne kolaymış. 3. Ü taksim U. 4. D. 5. B. 6. A. 7. Y. 8. S taksim Ş. Virgül V. Ne cin adammış şu babam. Nokta N. Parantez P. Biraz zorlandıktan sonra kalanları da çözdük. Eşit E. X çarpı. C taksim Ç. Dün bunu X harfi sanmıştık. Q. G taksim yumuşak G. Bu harf için biçim yakınlığından yararlanmış. Omega O. Bir bunu çözebilmiştik dün. Kare K. Bir türlü içinden çıkamadığımız şifreyi yarım saatte çözmüş olmak ikimizi de sersemletmişti. Sanem ilk sayfayı önüne çekti. Dur diye fırladım yerimden. Sakın ben gelmeden okuma. İki koca fincan kahve yapıp getirdim. Birer zafer sigarası yaktık. İlk satırları okuduk. 2 Mayıs 1962 Çarşamba. Başından başlayarak olayları bugünkü duygularımla yeniden yazmaya karar verdim. Çünkü her şey başka bir anlam kazandı. Tek bir ayrıntıyı bile unutmak istemiyorum. Satranç notasyonundan esinlenerek yazması kolay bir şifre uydurdum. Bu yolla bütün olayları, düşünce ve duygularımı açıkça saklamadan yazabilirim. Daha babam yaşarken o kadar merak ettiğim gizli bahçesine girmiştim sonunda. Ürperdim. Sanem kendini kaptırmış, heyecanlı heyecanlı konuşup duruyordu. Satranç oyunlarını yazmaya notasyon yani noktalama deniyor. O yazıda şah, şey ile, vezir, ve ile filan gösterilir. Oğlanın alıştırma kitabındaki yöntemin bir benzeri. Baban notaladım diyerek yöntemini açıklamış ama kaz olduğumuz için anlamadık. Noktalama işaretlerini kullanamadığı için kelimeleri ayrı yazmakla yetiniyor. Cümle bitince de aşağıdaki satıra geçiyor. Ama insan okurken gerekli işaretleri kafasından ekleyebiliyor. Söz gelimi, sessizliğimden huylanıp başını çevirdi. Ağladığımı görünce sarıldı. Affedersin, babamın anıları ile baş başa kalayım diye gitmek istedi. Bırakmadım. Hayır, defteri birlikte okuyacağız. Okumadan duramayacağımı biliyorum. Bir başıma okumaktan da neden bilmem korkuyorum. Peki canım, kaldığımız yerden devam ettik. 22 Ocak 1962 Pazartesi günü öğleye doğruydu. Gazete okuyordum. Çok partili siyasi hayat yeniden başlamıştı. Gazeteler gelecek için umut vermeyen haberlerle dolu. Kasaba politikacıları çoğunlukta. Dükkanın önünden geçen bir gölgenin yavaşlayıp durduğunu fark ettim. Başımı kaldırdım. Biri kapının buğulanmaya başlamış camından dikkat ve hayretle bana bakıyordu. Saldırıp kapıyı açtı ve neşeyle haykırdı. Hocam! Arzu? Eski bir öğrencimdi. Korktuğum sahne sonunda gelip çatmıştı işte. Yeniden karşılaşmak ne güzel ama siz ne arıyorsunuz burada? Tedirginliğimi belli etmemeye çabalayarak, çalışıyorum kızım dedim. Burası benim, yeni açtım. Üniversite? Ayrılalı bir yıldan fazla oldu. Neden? Sorusunu geçmişime kıyamadığım için sudan bir yanıtla geçiştirmek istemedim. Olayı anlattım. Ah duymamıştım diye sızlandı. Okulla hiç ilgim kalmadı ki. Kaç zamandır gazete bile okuyamıyorum. 2 yaşında bir kızım var. Saygıyla elimi tuttu. Size yakışanı yapmışsınız hocam. Keşke herkes sizin gibi davransa. Dükkana göz attı. Ne kadar şirin olmuş burası. Çok beğendim. Hayırlı olsun. Bir bardak çay ikram edebilmeyi çok isterdim. Ama ocak almayı akıl edememiştim. Karım haklı. Pratik, iş bilir biri değilim. Kahveden çay getirtebileceğimi söyledim. İstemedi. Ayaküstü eski günlerden söz etti. Bir özlem dalgası, zorlukla kurduğum derme çatma seti yıkıp içimi kapladı. Fakültedeki odam, dersler, geziler, sanat ve insanla dolu zengin saatler. Kızının yemek vaktiymiş, telaş içinde ayrıldı. Neşeli, afacan, sevimli bir öğrencimdi. Sade, sakin, güzelce bir genç kadın olmuş. İstifamı içtenlikle desteklemesi gururumu okşadı. Hele yeni işimi, hatta tezgah başında oturmamı bile çok doğal karşılaması içimi az çok rahatlattı. Akşam karıma, belki bir daha düşünmesine yardımcı olur umuduyla, bir öğrencimin dükkana uğradığını söyleyerek gönül alıcı sözlerini aktardım. Burnu titreyerek, istifanı alkışladığına, senin basit bir esnaf olmanı da yadırgamadığına göre dedi, öğrencin ya çok aptal ya pek basit biri olmalı. Bana olan kızgınlığını anlıyordum ama sırf beni yüreklendirdi diye iyi niyetli bir öğrencimi aşağılaması çok canımı sıktı. Çocuklar gözlerini açmış bizi izliyorlardı. Kendimi zorlukla tuttum. Yemek biter bitmez odama çekilip günlük gelir ve gideri kaydettim, sonra da uduma sarıldım. Çok aptal ve pek basitmiş ha. Sen dünyaya bir büyük moda evinin vitrinine bakar gibi bakarken, o kızcağız insan, çevre, çağ ve sanat arasındaki ilişkileri çözmek için beyninin terini akıtıyordu be. Birden yeni duyulan Azeri bir türkünün nakaratı geldi aklıma. Nasıl olsa adından söz etmemiştim. Çekinmeden söyledim. Ay benim arzu kızım, ömrümün yazı kızım. Sesimi gitgide yükselterek içimi iyice boşaltıp rahatladım. Karım yattıktan epey sonra yatağa girdim. Hay soğuk nevale, dokunmayayım diye yatağın ta öbür ucuna çekilip büzülmüş. Yorgun başımı yastığa gömdüm. Fakültedeki çopur odacı bile gözümde tütüyordu. Sabah dükkanı isteksizce açtım. Gelen pek az. Öğleden sonra Arzu gülerek içeri daldı. Elinde büyükçe bir paket vardı. Bugün töresince hayır dilemeye geldim hocam. Dün hazırlıksız yakalanmıştım. Üstelik beni çok da üzmüştünüz. Ne diyeceğimi bilememiştim. Onun için dünü yok sayıyorum. Bakın size ne ciciler aldım. Paketi açıp içindekileri tezgahın camı üzerine sıraladı. Ufak bir elektrik ocağı, çay takımı ve gerekli her şey. Ağzım kurumuştu. Seni üzecek bir şey yaptığımı sanmıyorum diye kekeledim. Kabanını çıkarıp, lavabo nerede diye sordu. Dükkanın arkasındaki küçük aralığı gösterdim. Çaydanlığı yıkarken, üzdünüz tabii dedi. Sanki küçük düşürücü bir iş yaparken yakalanmış gibiydiniz. Gözlerinizi kaçırıp duruyordunuz. Ne olmuş yani? Ahi Evren de dericiydi. Omuzunun üzerinden baktı. Biliyor musunuz, benim idealim de bir kitap evi açmaktı. Kalın raflar, meşe lambrilerle kaplı duvarlar, bronz kollu ağır kapılar, vitraylar. Yahu babanın kitap evi de tıpkı böyle, kızın anlattığı gibi. İçini çekti. Yazık ki kocamı razı edemedim. Çeyrek saat sonra çay hazırdı. İskemlelerden birini tezgahın arkasına taşıdı. Çaylarımızı getirdi. Karşılıklı oturup birer de sigara yaktık. Lanet olası bakışlarım ikide bir biçimli bacaklarına kayıyor. Diz kapakları gamzeliymiş, bilekleri ince. Kendimi zorlukla toparladım. Yaşlı başlı bir hoca değildiniz. Arkadaş gibi davranırdınız. Hiçbirimizi azarlamazdınız. Öyle olduğu halde sizden ödümüz kopardı nedense. Bir gün sizinle böyle oturup konuşabileceğimi hayal bile edemezdim. Sevgiyle baktım. Üniversiteli olmuştuk ama yumurtadan yeni çıkmış civcivlerden pek bir farkımız yoktu ki hocam. Savaş yıllarının sıkıntıları içinde büyümüş, kuralı ve yasağı bol bir toplum içinde yetişmiştik. Bugünküler gibi serbest değildik. Şimdiki gençlere imrenmiyorum desem yalan olur. Kısacası biraz gelişmiş bir çocuk gibiydik. Sizin gözünüzde hep çocuk kaldık. Gözlerimi aradı. Evet kızım dedim. Hepsi çocuğumdu. Tatlı tatlı güldü. Bu tutumunuz önceleri hoşumuza gidiyordu. Ne var ki ileri sınıflara geçince bazı arkadaşların canını sıktığını söylemeliyim. Meraklandım. Neden? Ama hocam, rica ediyorum. Şöyle anlatayım. Bilirsiniz öğrenciler hocalara bir ad takarlar. Benimki neydi? Sizin çok adınız vardı. Her içerleyen kız bir ad takıyordu. Huylandım. Ne gibi adlar? Pembeleşerek, Hacı Baba, Kardan Adam, Molla Bey, Muhterem Peder filan gibi bir şeyler işte diye mırıldandı. Babama taktıkları adlara çok güldük. Efendim? Nasıl şaşkın bakmış olacağım ki gülmesi tuttu. Neşeyle payladı. Aman hocam, Anlamazlıktan gelmeyin şimdi. Bizim okulun adı boş yere mi Hollywood'a çıkmıştı o zamanlar, dedi. O kadar süslü püslü giyinirdik. Yine de hiçbir kıza, bir kez bile erkekçeye bakmazdınız. O adlar bu kayıtsızlığınıza tepkiydi işte. Yutkundum. Yavrum, hoca biraz da baba demektir. Bundan şikayetçi olacağınız hiç aklıma gelmezdi. Güldü. Haklısınız ama bizim küçük dünyalarımızda o sıralar ilginç bir erkek yoktu. Babam fakülte çaylarına bile katılmama izin vermezdi. Zavallı Nurcan'a annesi eşlik ederdi. Öbür hocalar fazla kolalıydı. Sınıfımızdaki oğlanlarsa sade suya tirit. Bu yüzden herkesin favorisi sizdiniz. Ne yapsanız, ne deseniz aramızda olay olurdu. Haydi biraz dedikodu yapayım. Mesela Hande gözlerinize hayrandı. Bingül konuşmanıza, Nurcan kolalı, beyaz gömleklerinize. Yabancı birinden söz edermiş gibi devam etti. Ben de sesinize. Tabii hayata karışıp da erkekleri tanıyınca bu babaca tavrınızın değerini çok çabuk anladık. Sizi hala minnet ve saygıyla anıyorsak bir sebebi de budur. Gerçekten bir baba gibiydiniz ama anlayışlı bir baba. Kendimi kaptırmış dinliyordum. Gözü saatine ilişir ilişmez ayağa fırladı. Aman ya Rabbi, zalim saat ihmal edilen vakti çoktan çalmış. Kabanını getirip tuttum. Çırpınmaya başladı. Hayır hocam, olmaz, çok utanırım. İnadımı kıramayınca boynunu büküp giydi. Çok teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim kızım. İlaç gibi geldin. Sınıf arkadaşlarınla görüşüyor musun? Ara sıra Nurcan ve Bingül'le konuşuyoruz. Herkes kendi derdinde. Onları da getir bir gün, olur mu? Seve seve, diye şakıdı çıkarken. Sizi görmek onları da çok sevindirecektir. Bu gece sizin için dua edeceğim. Yalnız kalınca uzun uzun düşündüm. Şu tezgahın arkası mıydı benim yerim? Kendimi az çok herkesin yapabileceği bu basit iş için mi hazırlamıştım? Bütün bu güzel dostluklar, candan ilgiler, hep fakülte günlerinin, hocalığın ürünü değil miydi? Bundan sonra o günleri geviş getirerek mi yaşayacaktım? Kısa bir seçim azabından sonra kararımı verdim. Bir yolunu bulup üniversiteye dönecektim. O gece karşı koymasına aldırmadan, tatsızlığı sona erdirmek amacıyla karımı zorla kucaklayıp niyetimi açıkladım. Sevineceğini, onarıcı ve kadınca bir yanıt vereceğini umuyordum. Soğuk bir sesle, ''Ben sana beceremeyeceğini söylememiş miydim?'' dedi. Sıyrılıp arkasını döndü. ''Şu annemin yaptığına bak.'' Sabah erkenden evden çıktım. Sevmesem de bu işi becerecektim. Bütün gün sağa sola koşup bilgi topladım. Tanıdık bir okul müdürüyle konuşup tavsiyelerini aldım. İndirimli fiyatları içeren güzel bir tanıtım kartı hazırlayıp baskıya verdim. Eve geç döndüm. Kayınvalidem ile baldızım bizdeydi. Kayınvalidem rimelli gözlerini üzerime dikti. O kalın sesiyle, ''Cavidan'dan eski işinize dönmeye karar verdiğinizi öğrendim.'' dedi. ''Çok memnun oldum. Çünkü bizim ailemizde...'' Büyük bir keyifle sözünü ağzına tıkadım. ''Caydım hanımefendi, esnaf kalacağım.'' Dondular. Gülerek, ''Afiyet olsun.'' deyip sofradan kalktım. Gece de çalışma odamda yattım. Olayları düşünürken aklım arzuya takılıp kaldı. İçimde ayaklanan bazı başıboş duyguların bir kırlangıç sürüsü gibi sessizce ve hızla bu sıcak hayale doğru akmaya başladığını sezince dehşete düştüm. O, yo, hayır. Bu karımın tavrına karşı geçici bir tepki. Başka bir şey olamaz. Karımın güzel bedenini, keskin çizgili, soylu yüzünü düşünmeye çalışarak bu çılgın tepkiyi boğmaya çalıştım. Zorlukla başardım. Tanıtım kartında belirttiğim indirimli fiyatların yararı oldu. İşler çoğaldı. Okul da açılınca dükkan arı kovanına döndü. Eve yorgun argın ama sakin geliyorum artık. Karımın yüzü hep asık. İki lokma bir şey atıştırıp içkimi alarak odama çekiliyorum. Çalışırken rahatsız edilmek istemediğimi bilirler. Şirin kural mural tanımadığı için ikide bir içeri dalıyor, bıcır bıcır konuşarak beni oyalayıp dinlendiriyor. Tek tesellim bu çocuk. Ah canım. Arzu'dan nedense kaç zamandır ses çıkmıyor. Hasta mıydı? Yoksa farkında olmadan güvenini sarsacak bir şey mi yapmıştım? Yok canım. Bir baba gururuyla yüzüne bakmıştım. O kadar. Öteki garip duygular sonradan üzerime çullandılar. Yalnızım ve yalpalıyorum da ondan. Kendimi işe verirsem bu iç savrukluğum biter. Bitmesi gerek. Cumartesi günü Nurcan'la Bingül ellerinde çiçekler geldiler. Haberi Arzu'dan almışlar. Kocasıyla apar topar Almanya'ya gitti. Sizinle konuşabildiği için pek sevinçliydi. Her sırrımızı da anlatmışsınızdır, değil mi? Ancak bugün fırsat bulabildik. Kusura bakmayın hocam. Biri basın yayın genel müdürlüğünde, öteki bir reklam şirketinde çalışıyormuş. Nurcan nişanlıymış, Bingül evli. Söz döndü dolaştı, Arzu'ya geldi. Master yapmak istiyordu ama babası izin vermedi. Üstelik kızı acele evlenmeye zorladı. Sert bir albaydı babası. Enişte Bey yedek subaylığını Arzu'nun babasının yanında yapmış. Sonra da ilgisini kesmemiş. Taşralı vefasıyla her fırsatta uğrar, hal hatır sorar, bir işleri olursa yaparmış. Babası, namuslu, becerikli, dürüst, işi de iyi, daha ne istiyorsun diye bastırıyordu. Annesi de öyle. Zavallı Arzu karşı çıktı ama ne çare, sonunda boyun eğdi. Kocası iyi bir insansa, Bingül, belki iyi biri ama dedi, karşılaşınca ortak bir konuşma konusu bulmakta zorlanıyoruz. Başka bir dünyanın adamı, o yüzden pek görüşmüyoruz. Mesleği ne? Söylemedi mi? Hayır. Efendim, Enişte Bey inşaat mühendisi. Bir takım taahhüt işler yapıyor. Çok fiyakalı bir Mercedes'i var. Arzu'nun da BMW'si. Evleri de çok güzel. Dört katlı bir apartmanın içeriden bağlantılı üçüncü ve dördüncü katları onların. Dördüncü katın yarısı teras. Arzu orasını bahçe gibi yapmış. Nurcan, siz bize bakmayın hocam dedi gülerek. Adam bizden hoşlanmadı da onun için böyle vır vır ediyoruz. Yoksa kız hayatından memnun. Çay ikram ettim. Sınıflarıyla ilgili komik hikayeler anlatarak beni eğlendirdiler. Hava kararıyordu. Bizden kurtuluş yok diye ayrıldılar. Artık sık sık uğrarız. Sözlerini de tuttular. Ertesi cumartesi kapı gürültüyle açıldı ve neşeli bir kalabalık küçük dükkanı doldurdu. Kızlar Ankara'da bulunan bütün sınıf arkadaşlarını toplayıp öyle gelmişler. 439 Zekeriya eşiyle çocuğunu da getirmişti. Tezgahın arkasından çıktım, sevgiyle çevremi aldılar. Kimi el öpüyor, kimi sarılıyordu. Gözlerimin yaşarmasını engelleyemedim. Babama ağlamak çok yakışır biliyor musun? Bu zayıf halimi gizlemek için çabalarken Arzu'yla göz göze geldik. Yanı başımdaymış, şefkatle bana bakıyordu. Önlerinde ağlamaktan utandığımı anlayınca atıldı. Çocuğu annesinin elinden kaptığı gibi kucağıma verdi. Oğlanı hoplata zıplata yüzümü saklamayı başarıp toparlandım. Bücür iki eliyle yapışıp bıyığımı çekiştirmeye başlamıştı. Biri, babasının öcünü alıyor velet diye laf attı. Sahiden Zekeriya'nın hayli canını yakmıştım. Kahkahalar kestane fişekleri gibi ard arda patladı. En çok da Zekeriya gülüyordu. Koca bir kutu çikolata getirmişler. Hande'ye açmasını işaret ettim. Türlü şaklabanlıklar yaparak kapıştılar. Müşteriler kalabalığı görünce kapıdan dönüyordu. İsteksizce ayrıldılar. Arzu sona kalmıştı. Arkadaşlardan ayrılmam doğru olmayacak dedi telaşla. Yarın uğrarım. Size göstereceğim bazı şeyler var. Kendinize iyi bakın olur mu? Kaybolana kadar arkasından baktım. Bana güvenmekten başka kusuru olmayan, evli barklı, hayatından memnun bir öğrencim hakkında bir takım haksız, yakışıksız duygulara kapıldığım için de utandım. Baban da sahiden muhterem pedermiş. Ertesi günü Şirin'in sınavı varmış. Kaytarmak için bin türlü numara yaptı ama elimden kurtulamadı. Geç saatlere kadar ders çalıştırarak avundum. Gece de yalnız kalmamak için kendimi zorlayıp yatağımıza döndüm. Sokuldum ama karım herhalde sessiz sedasız, törensiz, gösterişsiz bir barışmayı yeterli bulmadığı için yüz vermedi. Akılsız. İçimin köpüre köpüre başka bir denize akmasını önlemeye çalışıyorum. Bana yardımcı olsana. Arzu ertesi günü büyük bir çantayla geldi. Günaydın. Dükkanda müşteri olduğunu görünce hiç duraksamadan aralığa geçti. Tıkırtılardan çay suyu koyduğu anlaşılıyordu. Az sonra dışarı çıkıp sessizce yanımda durdu. Kabanını çıkarmış, üzerinde bol bir kazak ve pantolon vardı. Bahar kokuyordu. Yalnız kalınca merak içinde bana döndü. Nasılsınız? Dün biraz yorgun görünüyordunuz. Bir terslik mi var? Hayır yavrum, işler biraz sıkı da ondan. İyiyim. Sesin soluğun çıkmayınca seni merak etmiştim. İnanın gideceğimizi akşam öğrendim. Kocamın huyudur. Her şeyi son dakikada bildirir. Bingöl'ü gece yarısı bulup haber verebildim. Sabah çocuğu teyzeme bırakıp uçağa zor yetiştik. Yine Hamburg'a gittik. O akşama kadar işleriyle uğraştı. Ben de kitap evleriyle kırtasiyecileri gezdim. Size yararlı olacağını sandığım bir şeyler topladım. Bakalım beğenecek misiniz? Çantadan çocuk kitapları, masal plakları, bantları, rengarenk plastik boncuklar çıkarıp tezgaha yığdı. Biz de çocuklara sayı saymayı, fasulye, nohut gibi şeylerle öğretirler ya, orada bu cicili bicili boncuklar kullanılıyormuş. Belki benzerlerini burada da yaptırabilirsiniz. Her yıl yüz binlerce çocuk okula başlıyor. Aklım yattı. Çocukların hoşuna gidecek türlü türlü biçimler düşünerek birlikte bir şey oluşturmanın zevkini paylaştık. Sevinçle kalktı. Çayı hak ettik. Arkaya geçti. Giderken baktım. Hayat dolu, kıvrak, kıpır kıpır bir beden. Oo, seninkinin ilgi alanı genişliyor. Bu güzel görünümün çekiminden kurtulmak için rehberi önüme alıp plastik atölyelerinin telefon numaralarını aramaya koyuldum. Ama 5 saniye sonra da korkup geri çekiliyor. İlk bulduğumla konuştum. Önce kalıp yaptırmak gerekiyormuş. Sonrası kolaymış. Çaylarımızı getirdi. Benim adıma hayallere dalıp uçtu. Kitap yayınlamanın, masal plakları, bantları yaptırmanın zorluğunu, bu konularda hiçbir şey bilmediğimi anlatmaya çalıştım. Ama araştıracağım kızım. Lütfen hocam. Paltomu giyip arabasına kadar geçirdim. Kabanının kokusu paltoma bulaşmış. Yüreğimde bir şeyin, toprağını sevmiş bir tohum gibi gittikçe köklenip büyüdüğünü fark ediyorum. Arzuyu yolcu ettikten sonra sanayi çarşısına gittim. Burnu şaraptan tomurcuklanmış babacan bir kalıpçı buldum. Benden nedense hoşlandı. Ayrıntıları konuştuk. Hazirana kadar yetiştireceğine söz verdi. Dükkana hava karardıktan sonra dönebildim. Daha soluk almamıştım. Telefon çaldı. Buyurun. Hocam, Arzuymuş. İpek'e masal anlatıyordum, aklıma geldi. Niye çocuk kitapları da satmıyorsunuz? Bizde de her yaştaki çocuklar için çok güzel yayınlar var. Sizin için iyi bir deney de olur. Kaygıyla sordu. İşinize karışıyorum diye kızmıyorsunuz değil mi? Kızmak mı? Tersine çok seviniyorum yavrum dedim. Doğrusunu söyleyeyim, bu işten zevk almıyorum. Anlamıyorum da. Onun için aklına estikçe çekinmeden ara. Çünkü bana şevk veriyorsun. Ayrıca, evet hocam. O kadar saydığı hocasının ne söyleyeceğini bilse telefonu kapatırdı. Ama dolmuş taşıyordum. Cümlemi zorlukla yumuşatıp tamamladım. Seni görmekten de, sesini işitmekten de memnun oluyorum.